SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Doğan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Türken Vakfı hakkındaki iddiasıyla başlamak istiyorum. İktidara yakın bazı kişilerin seçimleri kaybederlerse Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçacağını söyledi. Bu iddiaya da tepkiler sert oldu, değil mi?
Geçen hafta Sadat vardı. Bu hafta da yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündemi belirledi. Bu kez de vakıflar üzerinden bir tartışmayı başlattı. Bir kaçış planının anatomisini anlatacağım size diyerek sosyal medyada seçmenlerine randevu vermişti. Ve o randevusunda Ensar ve Türgev, Türkiye'de kurulu iki vakıf, iktidara yakın isimler bu vakıfların yönetiminde, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın ailesinden, çocuklarından da vakıf yönetiminde isimler var. Bu iki vakfın Amerika'da kurdukları Türken Vakfı'na 2020 yılına kadar 6 yıl içinde 60 küsur milyon dolar gönderdiklerine ilişkin belgeleri açıkladı. Bu paralar nereden gidiyor, niye Amerika'ya gidiyor, orada ne yapılıyor diye sordu Kemal Kılıçdaroğlu. Kaçış planı anatomisi derken seçimlerden sonra şu an yolsuzluk yapan bir takım isimlerin, Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki isimlerin Amerika'ya kaçacaklarını iddia etti. Bu vakıf vasıtasıyla da oraya gittiklerinde oturma ve çalışma izni alacaklarını söyledi. Oranın yasalarına göre vakıf vasıtasıyla bunu yapmak mümkün görünüyor. Yetkililer, bu işi takip edenler de bu bilgiyi doğruluyorlar. Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yaptı. Sorduğu sorulardan birisi de Türkiye'den Ensar ve Türgev'in bu kadar parayı kimden temin ettiği ve ne karşılığında temin ettiği biçimindeydi. Amerika'da vakıflar gelirlerini ve kaynaklarını açıklamakla yükümlüler ama Türkiye'de ne Ensar ne de Türgev kimden ne kadar bağış aldığını açıklamıyor. Hatta geçenlerde yine Kızılay üzerinden Ensar'a, Ensar'dan da Türken'e yaklaşık 900 bin dolarlık bir bağış Ankara'da Başkent Gaz tarafından yapılmış. Bu ortaya çıktığında da vergiden düşmek için bu yolu kullandığını açıklamıştı şirket. Kızılay aracı olmak olduğu için de çok ciddi biçimde eleştirilmişti. Vergiden kaçırma değil, kaçınma ifadeleri kullanılmıştı. Yani Türken Vakfı Türkiye'de bir süredir zaten tartışmaların odağında. Çünkü New York'ta bir gökdelen yapıyorlar. Şu anda inşaat devam ediyor. Muhammed Ali'nin çiftliğini aldılar. Aynı zamanda oradaki öğrencilere destek olmak amacıyla kurulduğu ifade ediliyor bu vakfın. Ancak burs verdiği öğrenciye ilişkin bir kayıt söz konusu değil. Şu ana kadar Türkiye'den giden paralar sadece inşaata yatırılmış durumda. Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çok ağırdı, çok sertti. Anında buna iktidara yakın televizyonlarda hem Beştepe'den hem de hükümetten yetkililer, partiden yetkililer yanıt verdiler. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanıt verdi. Bu arada tabii Kılıçdaroğlu bürokratları da uyardı. Onlar gidecekler, siz burada kalacaksınız diye. Buna da yanıt verdiler ve FETÖ taktiği uyguluyor diyerek de Kılıçdaroğlu'nu suçladılar. Bugün de Cumhurbaşkanı bu ifadelerin kullananların devlet düşmanı olduğunu söyledi. Ona da yanıt verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Bürokratlara karşı kullandığı ifadenin namuslu bürokratları kapsamadığını, bütün bürokratların yasalara uyması durumunda da hükümetin işlerinin zorlaşacağını söyledi. Yani biraz bürokratları uyarma, biraz Cumhurbaşkanı'nın çevresinin büyük miktarda paraları Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdüğü, gönderdiğine ilişkin bir iddiayla gündemi belirlemiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Bürokratlara ilişkin daha önce de bir uyarısı vardı. Şu tarihten sonra eğer hala hükümetin yasa dışı işlerinin altına imza atarsanız bundan sorumlu olacaksınız biçiminde. Yani Kılıçdaroğlu biraz iktidar değişiyor ve yasal olmayan işlerin altına imza atmayın, başınız belaya girer gibi uyarılarla Türkiye'de bürokrasiyi hedef alıyor bir süredir seçimler yaklaşırken.
Türk lirasının son günlerdeki değer kaybına rağmen Merkez Bankası faizleri sabit tuttu dün. Ama bir de bunun dışında da zaten son dönemde sanki hayat pahalılığı biraz geri plana atılmış görünüyor değil mi?
Başka şeyler konuşuluyor. İşte Türken konuşuluyor, Sadat konuşuluyor, seçimler konuşuluyor ama Türkiye'nin hiç değişmeyen bir gündem maddesi var. O da ekonomi. Çünkü tarihinde çok az rastlanır bir sıkıntılı dönemi geçiriyor şu anda Türkiye. O dönemin başlangıcı da Eylül'de hükümetin aldığı karar çerçevesinde Merkez Bankası'nın enflasyon yüksekken faizleri düşürmesiydi. Hatırlayın, burada yayınlarda da tekrar etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir teorisi vardı. Faiz sebep, enflasyon neticedir diye. Bu teori çerçevesinde Eylül ayından itibaren Merkez Bankası faizleri 4-5 puan kadar indirdi. Aslında indirilen faizin tutarı çok yüksek değil ama tam enflasyon yükselirken faizlerin düşürülmesi, dünya başka bir yere giderken Türkiye'nin çok farklı bir yol izlemesi tedirginliği arttırdı içeride. Hatırlayacaksınız, dolar inanılmaz yükseldi. Kur korumalı mevduatla doların yükselişinin önünü kesmeye çalıştı hükümet, kesti de. Ne zamana kadar? Mayıs ayına kadar. Ama enflasyonun önünü kesemedi. Birçok kez değerlendirmeler yapıldı, tarihler verildi. İşte Ocak'ta zirve yapacak, Ocak'ta enflasyon negatife dönecek, Şubat'ta zirve yapacak, Mart'ta, Nisan'da derken %70'lere ulaşmış bir enflasyon. Son 20 küsur yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor şu anda Türkiye. Hala da durmuş değil. Fiyat artışları aynı şekilde devam ediyor. Özellikle temel gıdada dünyadaki artışların da etkisiyle dünyada ne yaşanıyorsa belki 2-3 katı Türkiye'de yaşanıyor artışlar bazında. Çünkü Türkiye'de zaten enflasyon yüksek. Üstelik Mayıs ayından itibaren de dolarda, kurlarda ciddi bir yukarıya doğru yöneliş var. Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin kur korumalı mevduatla bu yükselişi engellediğini ama artık kur korumalı mevduatın da bir enstrüman olarak çok fazla çalışmadığını, kurların yukarıya gitmesinin önünde bir engel olmadığını söylüyorlar. Tabii burada Merkez Bankası'nın alacağı önleme baktı herkes. Çünkü yine bir toplantısı vardı ve o toplantıda aslında faiz artışıyla ilgili bir beklenti yoktu ama yine de ne söylüyor diye bakıldı. Merkez Bankası'nda bir değişiklik yok. Aynı biçimde devam ediyor. Liralaşma diyor. Biliyorsunuz kur korumalı mevduatla Türkiye'de hemen hemen bütün mevduatlar dolara endekslenmiş oldu. Merkez Bankası liralaşmayı desteklediğini ve bu yönde, bu çerçevede enflasyonla mücadele ettiğini söylüyor. Ekonomistler bu söylemi gerçekçi bulmuyorlar. Ayrıca yine Merkez Bankası dünyadaki durumun sıkıntı verici olduğunu, enflasyonun yukarıya çıkması açısından bir işaret olarak kabul edilebileceğini de söylüyor ama buna önlem almıyor. Küresel barış gelirse enflasyonun kendiliğinden geriye doğru gidebileceğine ilişkin bir tespiti yine açıklamasında yapıyor. Ona da ekonomistler diyor ki her şey düzelirse zaten Merkez Bankası'na ne ihtiyaç var? Merkez bankaları böyle dönemlerde lazım. İşte Amerikan Merkez Bankası gibi. Avrupa Merkez Bankası da faiz arttıracağını açıkladı. Dünyada çok farklı noktalardan faiz artışı haberleri geliyor. Hepsinin de tek amacı var, enflasyon. Ekonomiyi kökten çürüten, dar gelirlilerin sofralarındaki ekmeği alan bir şey enflasyon. Türkiye geçmişte çok yaşadı. Şu anda da bir enflasyon sarmalına girmiş görünüyor. %70 enflasyon, %14 politika faizi, arada %56 fark var ve insanların birikimleri kur korumalı mevduat dışında, ki orada da kurların bastırıldığına ilişkin genel bir inanç var. Merkez Bankası arka kapıdan döviz satarak bunu yapıyor. Herkes de cebindeki paranın döviz de olsa eridiği endişesi hakim. Bu da ne oluyor? Türkiye'de gayrimenkul fiyatlarını olağan dışı bir biçimde arttırıyor. Arsa, arazi, ev, konut, iş yeri, bunların fiyatları inanılmaz derecede arttı son bir yılda. Bu da, bunun da bir etkisi var. İşte o da dar gelirliyi vuruyor. Hani dar gelirli konut almıyor ki sorun yok diye bakılabilir. Bu sefer de fiyatlar artınca ev fiyatları, kiralar ulaşılmaz noktaya geliyor. Şimdi hükümet kiralarda bir düzenleme yapabilmek için, kiracıları mağdur etmemek için bir çalışma içinde ama o da dünyanın en zor işlerinden birisi. 10-15 güne kadar bunun bir sonucunun gelmesi bekleniyor. Neticede Herkesin konuştuğu tek gündem maddesi var Türkiye'de. Gerçekten samimi olarak söylüyorum bunu. İki kişi bir araya geldiğinde siyasette konuşsa, başka bir şeyde konuşsa, hal hatır da sorsa, onun hemen devamında gelen şey pahalılık, hayat pahalılığı ve ortadan kalkan refah veya aşağı doğru giden refah düzeyi, özellikle sabit gelirlerde. Şimdi Temmuz ayı gelecek. Temmuz ayında affedersiniz, hem asgari ücretlere hem emeklilere bir zam beklentisi var. Ekonomistler yüksek zammın enflasyonu tetikleyebileceğini söylüyorlar. O yüksek zam yapılmazsa insanların alım güçleri düşmüş durumda. Haziran ayında seçimler var. Bir seçim satım haline girilmiş vaziyette. Her seçime yaklaşan hükümet biraz toplumu rahatlatmak ister, daha fazla para verir. Ama bu kadar yüksek enflasyonda bu işler nasıl gidecek? Gerçekten ekonomi alanında birçok değerlendirme yapılıyor ama o değerlendirmelerin hükümet bazında baktıklarınızın dışındaki hemen hemen tamamı olumsuz ve beklentilerin de olumsuz olduğunu söyleyelim. Uluslararası kuruluşlar yıl sonu enflasyon beklentilerini %60'lara 70'lere çıkartmış vaziyetteler. Önümüzdeki birkaç ay içinde %90, %100 ve üzeri enflasyon beklentisinde olan uzmanlar olduğunu da bildirmemiz lazım. Yani Türkiye de en çok konuşulan, herkesin üzerinde durduğu ve tek gündem maddesi ekonomi, hayat pahalılığı ve enflasyon. Ancak enflasyonla mücadele için Merkez Bankası diğer ülkelerin yaptığını yapmadığı faizleri sabit tuttu.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı ama geri planda pazarlıklar da devam ediyor. Türkiye'nin hedefi nedir acaba?
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusunda Ankara'nın tavrı net. Yani PKK'ya destek veriyorsunuz, biz sizin üyeliğinizi yazılı garantiler almadan onaylamayız diyorlar. Haziran sonunda NATO'nun bir zirvesi olacak. O zirveye kadar Batı, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya ve İsveç'in katılım sürecinin başlamasını, hatta o toplantıya İsveç ve Finlandiya'nın da katılmasını istiyor. Ankara'ya heyetler geldi ki başında Cumhurbaşkanı zahmet etmesinler demişti. Çok sert yaklaşmıştı bu meseleye. O heyetlerle müzakereler yürütüldü. Türkiye taleplerini iletti. Şimdi onlara yanıt bekleniyor. Ama sadece PKK'dan desteğini çekmesi değil anlaşılan hükümetin beklediği bu süreçte. Çünkü İsveç ve Finlandiya'dan da değil tek başına talepler. Cumhurbaşkanı konuşurken Almanya'nın da PKK'ya ve FETÖ'ye kol kanat gerdiğini söylüyor, eleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye verdiği desteği eleştiriyor. Yani bu Türkiye evet demeden İsveç ve Finlandiya NATO'ya giremeyecek. Rusya'nın tehdidi nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın Batı bloğuna savunma açısından bağlanması kritik. Ve bu süreçte Türkiye elinin güçlü olduğunu düşünüyor. Neleri çözmek istiyor? Aslında tabii ki Avrupa'nın PKK'ya baktığı gibi PYD'ye de bakmasını istiyor. Öncelikle bu meseleyi çözmeye çalışıyor. İkinci husus, savunma sanayinde Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonlar sırasında uygulanan bir takım yaptırımlar var. Satış yasakları var. Bunların kaldırılmasını istiyor. Üçüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri ile bu münasebetle diyaloğunu arttırmak istiyor. Dördüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nden almak istediği F-16'lar var. İptal olan F-35 projesi var. Bu meselelerde bir ilerleme kaydetmek istiyor. Beşincisi, daha önce de gündeme gelmişti. Suriye'de bir tampon bölge oluşturmak istiyor Türkiye. Malum seçimler yaklaşıyor. Göçmen meselesi Türkiye'nin en kritik meselelerinden birisi. Ve 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge yaratabilirse Türkiye, oraya Türkiye'den göçmenleri gönderme imkanına sahip olacağını da hesap ediyor. Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri bu meseleye çok sıcak yaklaşıyor gibi görünmüyor. Rusya anladığımız kadarıyla biraz uluslararası sistemi tartıyor. Türkiye ise son olarak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu meseledeki ısrarını ortaya koydu. Yani biraz görünürde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı çıkışları PKK'ya desteklerinden dolayı olsa bile işin derininde daha büyük pazarlıklar olduğu görünüyor. Türkiye'nin açıklamalarından da bunların işaretlerini anlamak mümkün.
Yavuz Bey, son olarak yaşam biçimine müdahale tartışması var Türkiye'de. Bunu bize biraz açabilir misiniz acaba?
Son dönemde çok sık rastlanılan bir hadise haline geldi. Konserlerin iptal edilmesi, sanatçıların programlarının iptal edilmesi, valiliklerin konser sırasında yasak getirmesi. Son olarak da Melek Mosso, Türkiye'deki bilinen sanatçılardan birisi, Isparta'da konser verecekti. Belediye konserini iptal etti. Bunun üzerine ortalık ayağa kalktı. Çünkü Eskişehir'de bir festival iptal edildi. İptal gerekçesi oradaki tarikat mensuplarının festivalde bira içileceği, içki içileceği gerekçesiyle o düzenlemeye karşı çıkmalarıydı. Hatta valiyi de yasak getirdiği için tebrik ettiler kameraların karşısında. Sonrasında Aynur Doğan, Kürtçe şarkı da söyleyen bir sanatçı, onun İzmit'in bir ilçesinde, Derince'de konseri vardı. O konser iptal edildi. Ardından Aynur Doğan'ın başka yerlerde, Bursa'da ve başka illerde konserleri vardı. Onlar iptal edildi. Peşinden başka Kürt sanatçıların konserleri iptal edildi. Ankara'da, ODTÜ'de şenlikler iptal edildi. Bir takım başka festivallere ilişkin zorluklar çıkartıldı. Bursa'da Aynur Doğan'ın konseri iptal edilirken valilik terör nedeniyle açık hava etkinliği yasağı, kapalı ve açık hava etkinliklerine yasak getirdi. Yani valiler de bu tip durumlarda devreye girer hale geldiler. Son olarak da Isparta'da Gül Festivali'nde belediyenin davetlisi olarak Melek Mosso orada konser verecekti. Oradaki gençlik vakıfları, İslamcı gençlik vakıfları ahlaksız diyerek Melek Mosso'ya karşı çıktılar. Belediye de o baskı üzerine, Milliyetçi Hareket Partili belediye konseri iptal etti. Türkiye'deki birçok sanatçı, bilinen, tanınan birçok sanatçı bu iptallere artık yeter diyerek itiraz ettiler. Büyük bir kampanya başladı. Bunun nereye gideceğine ilişkin sorgulama yapıldı. Özellikle seküler görüşe sahip olan kesimin yaşam biçimlerine ciddi bir müdahale olarak algılandı. Gençler zaten bir işsizlik, ekonomik sıkıntıyla karşı karşıyayken bu tip konserlerle, etkinliklerle nefes alıyor, onların gülmesi engelleniyor diyerek değerlendirmeler yapıldı. Muhalefet son derece sert bir biçimde eleştiriyor. Bu gidiş nereye sorusunun daha sık sorulduğu bu gelişmeler nedeniyle bir dönemi yaşıyoruz. Yani tek yönden değil, ekonomik sıkıntılarla beraber bir yaşam biçimine müdahale tartışmalarında başladığını söyleyebiliriz. Seçimler yaklaşırken bu tartışmaların farklı alanlarda daha yüksek tansiyonda yapılması da muhtemel görünüyor doğrusu.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.